54. Yükseliş ve Düşüş. O akşamdan birkaç gün sonra Albert de Morcerf, devasa serveti sayesinde geçici olarak yerleştiği evleri bile saray gibi donatan Monte Cristo'nun şimdiden saraya benzeyen Şanzeliz'deki konağını ziyarete gitti. Konta, kızlık adı Hermine de Servex olan Baroness Danglars'ın imzalı mektubunda daha önce aktardığı teşekkürlerini bir kez daha iletti. Albert'in yanında Lucien Debray vardı ve genç adam dostunun sözlerine pek de resmi olmayan ama kontun bakışlarının keskinliği sayesinde kaynağından kuşku duymadığı bazı iltifatlar ekledi. Hatta kont, Lucien'in oraya biri Chausse d'Antin caddesindeki görüşmeden kaynaklanan çifte bir merakın heyecanıyla geldiğini düşündü. Gerçekten de Madame Danglars, 30 bin franklık atlar hediye eden ve üzerinde 1 milyonluk elmas taşıyan Yunan bir köleyle operaya gelen bir adamın evinin içini kendisi göremeyeceği için aracılığıyla görmeye alışık olduğu ve kendisine bu anlaşılmaz insanın yaşamına dair güvenilir bilgiler verecek olan Lucien'in gözlerini vekil tayin etmişti. Ama kont Lucien'in ziyaretiyle baronesin merakı arasında hiçbir bağlantı sezmemiş gibi görünüyordu.
"Sanırım Baron Danglars'la neredeyse sürekli görüşüyorsunuz," dedi Albert de Morcerf.
"Elbette Sayın Kont, bunu size daha önce de söylediğimi biliyorsunuz.
Demek o ilişki hala gündemde."
"Her zamankinden çok," dedi Lucien. "O iş hallolmuş gibi görünüyor."
Ve kuşkusuz sohbete karışan, bu konunun kendisiyle alakalı olmadığına karar veren Lucien, kelebek gözlüğünü gözüne yaklaştırarak ve bastonunun topuzunu hafifçe sıkarak armaları ve tabloları incelemek üzere salonda tur atmaya başladı.
"Ah," dedi Monte Cristo. "Geçen akşam söylediklerinizi düşündüğümde sorunun bu kadar hızlı çözüleceğini hiç tahmin edemedim."
"Ne bekliyordunuz ki? Olaylar siz farkına varmadan gelişiyor. Siz onları düşünmezken onlar sizi düşünüyor ve kat ettikleri yolu gördüğünüzde bir anda neye uğradığınıza şaşırıyorsunuz. Babam ve Monsieur Danglars İspanya'da birlikte görev yaptılar. Babam ordudaydı. Monsieur Danglars ise erzak temini işleriyle uğraşıyordu. Devrimin mahvettiği babam, siyasi ve askeri kariyerinin ve hiçbir zaman bir miras edinme şansı olmayan Monsieur Danglars ise siyasi ve mali geleceğinin temellerini orada attı."
"Evet, gerçekten de öyle," dedi Monte Cristo. "Sanırım kendisini ziyaret ettiğimde Monsieur Danglars bana bundan söz etmişti," diye ekledi, bir albümün sayfalarını karıştıran Lucien'a bir göz atarak.
"Mademoiselle Eugène güzel bir kız, öyle değil mi? Adı Eugène'di sanırım."
"Çok hoş ya da daha doğrusu çok güzel bir kız," diye yanıtladı Albert. "Ama onun güzelliği beni etkilemiyor. Ben alçağın biriyim."
"Ondan şimdiden sanki kocasıymışsınız gibi söz ediyorsunuz."
"Ah," dedi Albert, Lucien'in neler yaptığına bakarken.
"Biliyor musunuz," dedi Monte Cristo sesini alçaltarak, "bu evliliğe pek de hevesli görünmüyorsunuz."
"Mademoiselle Danglars'ın benden çok zengin olması beni ürkütüyor."
"Şuraya bakın," dedi Monte Cristo. "Güzel bir bahane. Siz de zengin değil misiniz?"
"Babamın 50 bin frank kadar geliri var ve evlenirken 10-12 binini bana devredecek."
"Doğrusu mütevazi bir meblağ, özellikle de Paris'te," dedi kont. "Ama bu dünyada her şeyi para belirlemez. İyi bir aile ismi ve yüksek bir toplumsal mevki de bir o kadar değerlidir. Ünlü bir isminiz, önemli bir mevkiniz var. Üstelik Morcerf kontu bir asker ve Bayard'ın dürüstlüğü ile Duguclin'in yoksulluğunun bir araya gelmesi hoşa gider. Çıkar gütmezlik, soylu bir kılıcın parlayabileceği en güzel güneş ışınıdır. Ben tam tersine bu evliliği çok uygun buluyorum. Mademoiselle Danglars sizi zenginleştirirken siz de onu asilleştireceksiniz."
Albert düşüncelere dalmış bir şekilde başını salladı.
"Bir şey daha var," dedi.
"Zengin ve güzel bir kıza karşı duyulan bu tiksintiyi anlamakta güçlük çektiğimi itiraf edeyim," diye karşılık verdi Monte Cristo.
"Ah tanrım," dedi Morcerf. "Ortada bir tiksinti varsa bu tiksinti benden kaynaklanmıyor."
"Ama kimden kaynaklanıyor? Zira babanızın bu evliliği onayladığını söylemiştiniz."
"Annemden kaynaklanıyor ve annem oldukça temkinli ve sağlamcıdır. Bu birlikteliğe hoş gözle bakmıyor. Danglars'lara dair anlayamadığım bir ön yargısı var."
"Ah," dedi kont, biraz zorlama bir ses tonuyla. "Bunu anlamak mümkündür. Seçkinliği, aristokrasiyi, inceliği benliğinde bütünleştirmiş olan Sayın Kontes Morcerf, soylu olmayan, incelikten uzak ve biraz kaba bir ilişki kurmaktan çekiniyor. Bu çok doğal."
"Gerçekten de durum böyle mi bilmiyorum.
dedi Albert. Ama bildiğim şey bu evliliğin gerçekleşmesinin onu mutsuz edeceği. 6 hafta önce bu konuyu konuşmak için bir araya gelmemiz gerekiyordu. Ama o gün migrenim tutmuştu.
Gerçekten mi? Dedi Kont gülümseyerek.
Ah, gerçekten, kuşkusuz korkudan kaynaklanıyordu. Bu yüzden randevu 2 ay sonraya ertelendi. Anlayacağınız gibi hiç acelemiz yok. Ben daha 21 yaşındayım, Eugene ise 17. Ama kararlaştırılan 2 ay haftaya sona eriyor. Toplantının gerçekleşmesi gerek. Sayın Kontum, ne kadar bunaldığımı tahmin edemezsiniz. Ah, özgür olduğunuz için ne kadar mutlusunuz.
Tamam o zaman, siz de özgür olun. Sizi engelleyen nedir ki?
Ah, Mademoiselle Danglars'la evlenmemem babam için çok büyük bir hayal kırıklığı olurdu.
O zaman evlenin, dedi Kont garip bir şekilde omuz silkerek.
Evet, dedi Morcerf. Ama bu evlilik annem için bir hayal kırıklığı değil, ızdırap olacak.
O zaman evlenmeyin.
Bunu deneyeceğim. Bana tavsiyeler vereceksiniz, öyle değil mi? Elinizden gelirse beni bu sıkıntıdan kurtaracaksınız. Ah, sanırım sevgili anneme acı çektirmemek için Kont'la aramın açılması gerekecek.
Monte Cristo arkasına döndü. Heyecanlı görünüyordu.
''Ya siz?'' dedi. Salonun bir ucundaki derin bir koltuğa oturmuş, sağ elinde kurşun kalem, sol elinde bir not defterini tutan Debra'ya. ''Orada ne yapıyorsunuz? Yoksa Posine'nin izinden giderek kroki mi çiziyorsunuz?''
''Ben mi?'' dedi, hiç istifini bozmayan Debray.
''Ah, evet, bir kroki. Resmi ancak bir kroki çizecek kadar çok severim. Hayır, resmin tam tersini yapıyor. Rakamlarla oynuyorum.''
''Rakamlarla mı?''
''Evet, hesap yapıyorum ve bu dolaylı olarak sizi de ilgilendiriyor, Vilkont. Danglars şirketinin Haiti'deki son yükselişten ne kadar kazandığını hesaplıyorum. Hisse 3 günde 206'dan 409'a çıktı ve temkinli borsacı 206'dan çok sayıda hisse aldı. 300 bin frank kazanmış olmalı.''
''Bu onun en iyi vurgunu değil.'' dedi Morcerf. ''Bu yıl İspanyol bonolarından 1 milyon kazanmadı mı?''
''Dinleyin sevgili dostum.'' dedi Lucien. İşte Sayın Monte Cristo Kontu size İtalyanlar gibi şöyle söyleyecek. Danaro e santita, meta della meta. Para ve kutsallık yarının yarısı eder.
Bu bile fazla. Bu yüzden bana böyle hikayeler anlatıldığında omuz silkerim.
Ama Haiti'den söz ediyordunuz, dedi Monte Cristo.
Evet, Haiti başka bir şey. Haiti, Fransız borsasının ıskartaya çıkarttığı iskambil kağıtlarıdır. Poker sevilebilir, viste hayran olunabilir. Arttırmalı vist için çıldırılabilir ve yine de bunların hepsi bir kenara bırakılıp daima ıskartalara geri dönülür. Bu bir çerezdir. Bugünü bekleseydi hisse 205'e düştüğü için 20-25 bin frank kaybetmiş olacaktı.
''Peki hisse neden 409'dan 205'e düştü?'' diye sordu Monte Cristo. ''Beni bağışlayın, borsada dönen dolapları hiç bilmem.''
''Çünkü,'' dedi Albert, ''peş peşe gelen haberler birbirlerine benzemez.''
''Vay canına!'' dedi Kont. ''Demek Monsieur Danglars bir günde 300 bin frank kazanmak ya da kaybetmek için hisse satın alıyor. O halde çok zengin olmalı.''
''Hisseleri kendisi satın almıyor.'' diye yanıtladı Lucien.
''Bu işi Madame Danglars yapıyor. Çok gözü pek bir kadındır.''
''Ama siz aklı başında birisiniz Lucien ve her an değişebileceğini bildiğiniz haberler ilk önce sizin elinize geçtiğine göre onu engelleyebilirsiniz.'' dedi Morcerf gülümseyerek.
''Kocasının yapmadığını ben nasıl başarabilirim?'' dedi Lucien. ''Baronesin kişiliğini bilirsiniz. Kimse onu etkileyemez ve ne isterse onu yapar.''
''Ah, sizin yerinizde olsaydım.'' dedi Albert.
''Sonra?''
''Onun bu hastalığını iyileştirirdim. Bu aynı zamanda müstakbel damadına yardım etmek anlamına gelirdi.''
''Bu nasıl olacak?''
''Ah, çok kolay. Size bir ders vereceğim.''
''Bir ders mi?''
''Evet, bakanlık sekreteri olmanız size çıkacak haberler konusunda büyük bir yetki veriyor. Borsa simsarları ağzınızdan çıkan sözleri pek hızlı not alıyorlar. Ona üst üste birkaç yüz bin frank kaybettirin. Bu onun temkinli davranmasını sağlayacak.''
''Hiçbir şey anlamıyorum.'' diye geveledi Lucien.
''Aslında çok basit.'' diye yanıtladı genç adam, yapmacıklıkla hiç ilgisi olmayan bir naiflikle. ''Bir gün ona telgrafla gelen ve sadece sizin bilebileceğiniz beklenmedik bir haber iletin. Örneğin 4. Henry'nin dün metresi Gabrielle'nin evinde görüldüğünü söyleyin. Bu haber hisseleri yükseltecektir. Bunun üzerine Madame Danglars hisse satın alacak. Ve Beauchamp ertesi günkü gazetesinde 4. Henry'nin önceki gün Gabrielle'nin evinde görüldüğü haberi tamamen asılsızdır. Kral 4. Henry Pont-Neuf'tan hiç ayrılmamıştır. Yazdığında parasını kaybedecektir.''
Lucien isteksizce gülmeye başladı.
Sohbeti çok kayıtsızca dinlermiş gibi görünen Monte Cristo, konuşulanların tek bir kelimesini bile kaçırmamış, hatta bakanın sekreterinin sıkıntılı görünümünde bir sırrı sezer gibi olmuştu. Albert'in gözünden kaçan bu sıkıntısı, Lucien'in ziyaretini kısa tutmasına neden olmuştu. Kuşkusuz kendini kötü hissediyordu. Lucien, ona kapıya kadar eşlik eden Kont'un alçak sesle söylediği birkaç söze, ''Seve seve Sayın Kont, bunu kabul ediyorum.'' diye yanıt vermişti. Kont, genç Morcerf'in yanına döndü. ''Monsieur Debray'ın yanında kayınvalideniz hakkında böyle konuşmakla hata ettiğinizi düşünmüyor musunuz?'' dedi.
''Bir dakika Kont,'' dedi Morcerf. ''Bu sözcüğü şimdiden kullanmamanızı rica ediyorum.''
''Gerçekten mi? Abartıya kaçmadan, Kontes'in bu evliliğe bu derece karşı olduğunu söyleyebilir misiniz?''
''Öyle ki baronesi evimize nadiren gelir ve annem sanırım Madame Danglars'ın evine en fazla iki kere gitmiştir.''
''O halde sizinle açık yüreklilikle konuşabilirim.'' dedi Kont. ''Monsieur Danglars benim bankacım. Monsieur de Villefort mutlu bir tesadüf sayesinde kendisine bulunduğum hizmetten dolayı bana çok minnettar. Bütün bunların peş peşe gelecek olan akşam yemeği ve şölen davetleri tufanına yol açacağını tahmin edebiliyorum. Oysa bütün bu davetler debdebeli olmasın diye ve hatta onlardan önce davranma ayrıcalığına sahip olmak için siz de uygun görürseniz, Monsieur ve Madame Danglars'ı, Monsieur ve Madame de Villefort'u Hotel'deki krevime davet etmeyi düşünüyorum. Bu akşam yemeğine sizi, Sayın Kont ve Kontes Morcerf'i de davet edersem, bu buluşma bir tür evlilik toplantısı gibi görülmeyecek mi? Ya da özellikle Sayın Baron Danglars kendisine kızının da eşlik etmesi onurunu bana bahşederse, Sayın Kontes Morcerf bunu bu şekilde algılamayacak mı? Bu durumda anneniz bana öfkelenecek ve ben bunu hiç istemem. Tam tersine elinize geçen her fırsatta ona beni hayalinde güzel bir anıyla canlandırmasını istediğimi söyleyin.
İnanın Kont, dedi Morcerf, benimle böyle iştenlikle konuştuğunuz için size teşekkür ediyorum ve davete gelmemem önerinizi kabul ediyorum. Annemin sizin hakkınızda iyi şeyler düşünmesini istediğinizi söylüyorsunuz. Bunu zaten mükemmel bir şekilde başardınız.
Böyle mi düşünüyorsunuz? Diye sordu Monte Cristo büyük bir ilgiyle.
Ah, bundan eminim. Önceki gün bizden ayrıldığınızda bir saat boyunca sizden söz ettik. Ama ben asıl konumuza dönmek istiyorum. Annem kendisine bildirmeyi göze alacağım bu ilginizden haberdar olsa size daha da minnettar kalacaktır eminim. Doğrusu bu ya, babam bu işe öfkelenecek.
Kont gülmeye başladı. ''Tamam o zaman,'' dedi Morcerf'e. ''İşte sizi durumdan haberdar ettim. Ama sanırım sadece babanız öfkelenmeyecek. Monsieur ve Madame Danglars da benim çok kötü niyetli biri olduğumu düşünecek. Aramızdaki yakın ilişkiyi benim sizin Paris'teki en eski dostunuz olduğumu biliyorlar. Ve sizi orada görmeyince bana neden davet edilmediğinizi soracaklar. En azından gerçekliğine inanacakları önceden verilmiş bir söz bulmaya çalışın ve bunu bana küçük bir notla iletin. Bildiğiniz gibi bankacılar için sadece yazılı belgeler geçerlidir.
''Bundan daha iyisini yapacağım Sayın Kont,'' dedi Albert. ''Annem biraz deniz havası almak istiyor. Akşam yemeğini ne zaman vereceksiniz?''
''Cumartesi.''
''Bugün salı. Tamam, yarın akşam yola çıkacağız, öbür gün Treport'ta olacağız. Sayın Kont, insanların böyle yardımına koşmanın sizi nasıl sevimli kıldığının farkında mısınız?''
''Ben mi? Aslında bana gereğinden fazla değer atfediyorsunuz. Sizin hoşunuza gidecek bir şey yapmak istiyorum. Hepsi bu.''
''Onları ne zaman davet edeceksiniz?''
''Hemen bugün.''
''Tamam, hemen Monsieur Danglars'a gidip annemle birlikte yarın Paris'ten ayrılacağımızı bildireyim. Sizi hiç görmedim, dolayısıyla davetiniz hakkında hiçbir şey bilmiyorum.''
''Çıldırdınız mı? Ya sizi benim evimde gören Monsieur Debray ne olacak?''
''Ah, bu doğru.
Tam tersine, sizi ben gördüm ve resmiyete gerek duymadan davet ettim. Ve siz de bana tüm içtenliğinizle Treport'a gideceğiniz için davete gelemeyeceğinizi söylediniz.''
''Tamam, anlaştık. Ama ya siz yarından önce annemi görmeye gelecek misiniz?''
''Yarından önce gelmem zor. Üstelik yolculuk hazırlıklarınızın ortasına gelmiş olurum.''
''O zaman bundan daha iyisini yapın. Sadece sevimli biri olmakla kalmayıp hayranlık duyulan biri olacaksınız.''
''Böylesine yücelmek için ne yapmam gerekiyor?''
''Ne yapmanız mı gerekiyor?''
''Evet, bunu soruyorum.''
''Bugün hava gibi özgürsünüz. Bize akşam yemeğine gelin. Siz, ben ve annem küçük bir grup oluşturacağız. Annemi şöyle bir gördünüz ama bu kez yakından göreceksiniz. Olağanüstü bir kadındır ve tek bir şeye üzülüyorum. 20 yaş küçük bir benzerinin olmamasına. Böyle bir durumda size yemin ederim ki kısa süre sonra bir Kontes Morcerf ve bir Vikontes Morcerf olurdu. Babama gelince evde olmayacak. Bu akşam toplantısı var ve yemeği Sayıştay denetçisiyle yiyecek. Yolculuklardan söz ederiz. Dünyayı gezmiş biri olarak siz bize maceralarınızı anlatırsınız. Bize geçen gün operaya birlikte geldiğiniz, köleniz olduğunu söyleseniz de bir prenses gibi davrandığınız o güzel Yunan'ın hikayesini anlatacaksınız. İtalyanca, İspanyolca konuşuruz. Hadi kabul edin, annem size minnettar kalacak.
Binlerce teşekkür, dedi Kont. Çok nazik bir davet ama kabul edemeyeceğim için son derece üzgünüm. Sandığınız gibi özgür değilim. Tam tersine çok önemli bir randevum var.
Ah, dikkatli olun. Bana az önce hoşa gitmeyen bir akşam yemeğinden nasıl kurtulunacağını anlattınız. Bana bir kanıt gerek. Ne mutlu ki Monsieur Danglars gibi bankacı değilim ama sizi temin ederim ki onun kadar temkinliyimdir.
Tamam, bunu size kanıtlayacağım, dedi Kont ve zile bastı.
Bak sen, dedi Morcerf. Annemle yemek yemeyi ikinci kez reddediyorsunuz Kont. Bu konuda kararlısınız anlaşılan.
Kont ürperdi.
Ah, demek inanmıyorsunuz, dedi. İşte kanıtım geliyor.
Baptiste'in geldi ve kapının önünde ayakta bekledi.
Sizin geleceğinizden haberdar değildim, doğru mu? Vay canına, o kadar olağanüstü bir insansınız ki buna yanıt vermeyeceğim.
En azından beni bu akşam yemeğe davet edeceğinizi bilemezdim.
Ah, bu mümkündür.
Tamam o zaman, dinleyin Baptiste'in. Bu sabah sizi çalışma odama çağırdığımda ne dedim?
Saat 5'i çaldığında gelen herkese Sayın Kont'un evde olmadığını söyleyin.
Ya sonra?
Ah, Sayın Kont, dedi Albert.
Hayır, hayır, bana atfettiğiniz o gizemli ünden kurtulmak istiyorum sevgili Vicomte. Sonsuza dek Manfred oynamak zordur. Şeffaf bir hayatım olsun istiyorum. Ardından, devam edin Baptiste'in.
Ardından da Sayın Binbaşı Bartolomeo Cavalcanti ve oğlundan başka kimseyi kabul etmememi.
Duydunuz işte, Sayın Binbaşı Bartolomeo Cavalcanti, İtalyan soyluluğunun, Dante'nin soy ağacını çıkartmak için de Hozier'i olma zahmetine girdiği eski ve soylu bir ailesinin ferdi. Cehennemin 10. kantosunu hatırlıyor ya da hatırlamıyorsunuzdur. Bir de neredeyse sizin yaşlarınızda olan, sizinle aynı Vicomte unvanını taşıyan ve Paris sosyetesine babasının milyonlarıyla giren bir oğlu var. Binbaşı bu akşam bana İtalya'da söylediğimiz gibi genç kontu getiriyor. Onu bana emanet edecek, biraz yeteneği varsa ben de onu teşvik edeceğim. Bana yardım edersiniz değil mi?
Elbette. Demek bu binbaşı Cavalcanti eski bir dostunuz, diye sordu Albert.
Pek de sayılmaz. İtalya'da yığınla bulunan eski ailelerin çok eski torunlarının torunlarından olan çok nazik, çok mütevazi, çok saygıdeğer bir senyör. Onunla kimi zaman Floransa'da, kimi zaman Bologna'da, bazen de Lucca'da birçok kez karşılaştım ve beni buraya geleceğinden haberdar etti. Yolculuk sırasındaki tanışmalar özen gerektirir. Sizden her yerde bir keresinde tesadüfen gösterdiğiniz dostluğu sergilemenizi beklerler. Sanki herhangi bir kişiyle bir saat geçiren bir kişinin onun hakkında bir art niyeti olmazmış gibi. Bu iyi yürekli binbaşı Cavalcanti, imparatorluk döneminde Moskova'ya donmaya gitmeden önce şöyle bir gördüğü Paris'e yeniden gelecek. Onu akşam yemeğine davet edeceğim. Oğlunu bana bırakacak. Onu gözeteceğime dair kendisine söz vereceğim. Uygun bulduğu tüm çılgınlıkları yapmasına izin vereceğim. Böylece ödeşmiş olacağız.
Mükemmel, dedi Albert. Sizin değerli bir eğitmen olduğunuzu görüyorum. O zaman hoşça kalın. Pazar günü döneceğiz. Bu arada Fransa'dan yeni haberler aldım.
Ah, gerçekten mi? Dedi Monte Cristo. İtalya'da kalmaktan hala keyif alıyor mu?
Sanırım öyle. Yine de sizi özlüyor. Sizin Roma'nın güneşi olduğunuzu ve siz olmadan göğü bulutların kapladığını söylüyor. Hala yağmur yağdığını söyleyecek kadar ileri gidip gitmediğini bilmiyorum.
Dostunuz Franz'ın benimle ilgili düşünceleri değişti mi?
Tam tersine, sizin olağan dışı biri olduğunuza inanmaya devam ediyor. Zaten sizi bunun için özlüyor.
Sevimli delikanlı, dedi Monte Cristo. Akşam yemeği için bir yer ararken benim davetimi kabul ettiği o ilk akşam ona karşı derin bir yakınlık hissetmiştim. Sanırım General Depinay'ın oğlu.
Ta kendisi.
1815'te alçakça öldürülen general o değil miydi?
Bonapartçılar tarafından.
Ta kendisi. İnanın onu severim. Onun için de evlilik planları var mı?
Evet, Mademoiselle de Villefort ile evlenmek zorunda.
Gerçekten mi?
Tıpkı benim Mademoiselle Danglars ile evlenmek zorunda olmam gibi,
diye ekledi Albert gülerek.
Gülüyorsunuz?
Evet.
Ama neden? Gülüyorum çünkü tıpkı Mademoiselle Danglars ile aramda olduğu gibi onların da bu evliliğe sıcak bakmadığını sanıyorum. Ama şuraya bakın, Sayın Kont. Erkeklerden söz eden kadınlar gibi kadınlardan söz ediyoruz.
Bu bağışlanamaz bir hata. Albert ayağa kalktı. Gidiyor musunuz?
Güzel bir soru. İki saatten beri başınızı şişirdiğim halde bana gidip gitmediğimi sorma nezaketinde bulunuyorsunuz. Aslında Kont, siz dünyanın en kibar insanısınız ve hizmetkarlarınız ne kadar da eğitimli. Benimkiler Fransız tiyatrosundaki söylenecekleri bir sözleri olduğunda hep sahnenin kenarına gelen hizmetkarlara benziyor. Bu yüzden Monsieur Baptiste'ni işten çıkarmaya karar verirseniz önce beni haberdar etmenizi istiyorum.
Tamam Vilkont.
Hepsi bu değil, bekleyin. Lukkalı saygıdeğer senyör Cavalcante'de Cavalcanti'ye iltifatlarımı iletin ve bir gün oğlunu evlendirmeye karar verirse ona en azından anne tarafından çok zengin, çok soylu ve baba tarafından baron olan bir kız bulun. Bu konuda size yardımcı olacağım.
Ah, şuraya bakın, diye yanıtladı Monte Cristo. Siz hala orada mısınız?
Evet.
İnanın, kesin konuşmamak gerekir.
Ah, Kont, diye haykırdı Morcerf. Bana ne büyük bir yardımda bulundunuz ve sayenizde 10 yıl daha bekar kalırsam sizi 100 kat daha çok seveceğim.
Her şey mümkündür, diye yanıtladı Monte Cristo ciddi bir ifadeyle. Ve Albert'ten izin isteyerek odasına döndü ve zili 3 kere çaldı.
Bertuccio geldi.
Monsieur Bertuccio, dedi. Cumartesi günü Otel'deki evimde davet verdiğimi biliyorsunuz.
Bertuccio hafifçe titredi.
Evet Monsieur, dedi. Her şeyin uygun bir şekilde hazırlanması için sizin yardımınıza ihtiyacım var. O ev çok güzel ya da en azından çok güzel olabilir.
Bunun için her şeyi değiştirmek gerekir Sayın Kont, çünkü duvar kaplamaları eskimiş.
O zaman kırmızı damasko ile kaplı yatak odasınınki dışında hepsini değiştirin. Onu olduğu gibi bırakacaksınız.
Bertuccio öne doğru eğildi.
Bahçeye de hiç dokunmayacaksınız ama avluda dilediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Hatta tanınmayacak hale gelmesi hoşuma gidecek.
Sayın Kont'u memnun etmek için elimden geleni yapacağım. Yine de Sayın Kont akşam yemeği için ne istediğini söylerse kendimi daha da rahatlamış hissedeceğim.
Sevgili Monsieur Bertuccio, dedi Kont. Paris'e geldiğinizden beri biraz şaşkınlaştığınızı, ürkekleştiğinizi hissediyorum. Artık beni tanımıyor musunuz?
Ama ekselansları en azından bana kimi ağırlayacağınızı söyleyebilir.
Bu konuda henüz ben de bir şey bilmiyorum ve sizin de bilmeniz gerekmez. Lucullus, Lucullus'un evinde yemek yiyor. Hepsi bu.
Bertuccio öne doğru eğilip dışarı çıktı.